Sayfa 367. Saçımı inci başlı firketelerle ensemde toplayıp yılbaşına Nesim'in hediye ettiği lalik şişedeki parfümümü açtım. 1900'lerin Bel Epoque parfümü Coty, lalikin müthiş yeteneğiyle birleşip Poire'nin feminen silüeti konuşturduğu şişesiyle Art Nouveau çizgilerin en lüks ifadelerinden birini sunuyordu. Ve defalarca sevişmelerimizin aşk iksiri olmuştu. Parmak uçlarımla kulaklarımın arkasına, boynuma, göğsüme, dirseklerime değdirdiğim parfümün aroması, hatıramda Nesim'in teninin, losyonunun ve arzusunun kokusuyla birleşmişti. O kadar keskindi ki sanki sevgilim orada, yatakta beni bekliyordu. Ayağa kalkıp gözlerimi boş köşelerde gezdirirken yaşları içime akıttım ve derin bir nefes alarak odadan çıktım. Plazanın ekibi çoktan salonun bir köşesinde büfeyi kurmuş, Oak Room'un mutfağından gelen yemekler mutfakta servise hazırlanmıştı. Sessiz, çabuk, titiz çalışıyorlardı. Çok geçmeden Ezra geldi ve doğru mutfağa şefle konuşmaya girdi. Ardından sırasıyla Paul, Janine, Isaac Stein ve Shana geldi. Shana'nın hiç alışık olmadığım bir durgunluğu, keyifsizliği vardı. Makyajın altında kızarmış gözlerini fark edebiliyordum. Bill biraz gecikecek dediğinde üstelemedim. Belli ki aralarında bir tatsızlık olmuştu ve ayrı ayrı gelmeyi tercih etmişlerdi. Hayatta tek kahri olan ben değildim ya. Ezra şerefime şampanya açıp ikram ettikten sonra koluma girdi. Sevgili prensesimize içmeden önce bana dönüp bakarak devam etti. Eğer müsaade ederse onu bizlere getiren eski ve en iyi arkadaşım Nesim'in güvenli bir yolculukla bize dönmesini diliyor ve kadeh kaldırmak istiyorum. New York'umuza bir masal prensesi gibi düştü onun küçük sevgilisi ve onu bizlere emanet ettiği bu süre zarfında o bu yolculuğundan dönene kadar Hüma'nın hiçbir gününü yalnız kutlamasına müsaade etmeyeceğiz. Mutlu yaşlara prenses. Herkes bir ağızdan kutlama dilekleriyle kadehlerini kaldırdı. Hepsi çok cana yakın, sanki gerçek ailemin birer ferdi gibi benimle samimi olarak alakalıydı. Janine Stein anaç bir tavırla küçük gruplar arasında dolanırken sohbeti mümkün olduğu kadar benim düşüncelerimi, endişelerimi def etmek üzere yönlendirmeye çalışıyordu. Hepsinin harcadığı özel gayretin farkındaydım. Benim hassaslaşabileceğim herhangi bir kelimeyi telaffuz etmekten, endişelerimi körükleyecek bir olay anlatmaktan imtina ederek, olabildiğince de normal davranmaya çalışarak akşamı sürüklüyorlardı. Gece 12'ye doğru Ezra yine kontrolü eline aldı ve herkesi bir araya topladı. Arkadaşlar, prensesimizin gerçek kutlamasını yapacağımız saat geliyor. Gece tam 12'de doğduğunu biliyor muydunuz? Hayretle gülümsedim. Sen nereden biliyorsun Ezra? Hiç söylediğimi hatırlamıyorum. Ah, sevgili Nesim söylemişti. Bu tesadüfü Cinderella masalının parçası gibi anlatmıştı bana. Seninle ilgili her şey Nesim için bir masal prenses. Ama sen bunu zaten biliyorsun. Niye anlatıyorum ki? O da benim masalım dedim gözümde yaşla. Benim gıyabımda en yakın arkadaşıyla aslında gereksiz bu detayları konuşmak isteyecek kadar benimle ilgili ve romantik olduğunu bir kez daha fark ediyordum. Sevgisi bu kadar uzakta olmasına rağmen içimi ısıtıyordu. Saat mevzu olunca Ezra'ya rica ettim servisteki çocuklardan birini aşağıya gönderip Alessandro'ya gazeteleri sorması için. Garson geri döndüğünde eli boştu, henüz gazeteci gelmemişti. Tam 12'de Ezra bir şampanya daha açarken kapı çalındı. Yüreğim ağzımda yerimde kaldım. Gazeteler dedim. Garsonlardan biri kapıyı açtığında Alessandro apoletli ceketi, şapkası ve en mutlu gülüşüyle duruyordu. Sol elinde kocaman bir çiçek buketi vardı. Henüz açmamış gonca beyaz laleler. Sanki çağrılmışım gibi kapıya doğru yürüdüm. İyi geceler madam dedi buketi uzatırken. Size. Teşekkür ederim Alessandro. Buketi kucakladım. Ağır adımlarla hipnotize olmuş gibi piyanoya doğru yürüdüm. Kimden olduğunu o kadar iyi biliyordum ki, beyaz ve henüz açılmamış laleler. Port büketin kopyası vazonun bedeninden uzanan aynı laleler. Bir de dedelerimin romantik olduklarını düşünürdüm, gülümsedim. Herkes sessizlik içinde beni izliyordu. Buketi piyanonun üzerine koydum. Fiyonga iliştirilmiş küçük zarfın üzerinde çok iyi tanıdığım el yazısıyla küçük sevgilime yazıyordu. Fiyongu çözüp zarfı açtım, notu okumayı sonraya bırakmak istedim. Aynen en büyük lezzeti en sona saklamak ister gibi. Önce uzun sapları ve körpe dalgalı yaprakları arasında uykuya yatmış, açılmayı bekleyen henüz tomurcuk laleleri hiç acele etmeden adeta birer birer okşarcasına demetin içinden alıp vazoya yerleştirdim. Tam 42 lale saydım yerleştirirken. Sayı bana bir şey ifade etmedi ama üstünde durmadım. Daha romantik, daha anlamlı bir hediye düşünemiyordum. Tiffany vazoyu ve içindeki gonca laleleri okşarken. Yazdığı kartı elime alıp piyanonun taburesine oturdum. O anda artık ben ve Nesim orada yalnızdık. Başka hiç kimseyi görmüyor, duymuyordum. Karaya varmasına az kalmıştı ve ben ona müziğimi göndermek istiyordum. Senin bedenini, ruhunu, müziğini beraberimde götürmek istiyorum dememiş miydi? Kartı piyanonun mumlunun kenarına koydum ve ona en son çaldığım, çok sevdiği Chopin'in prelüdünü tuşlarla seviştirmeye başladım. Gözlerim yazdığı nottaydı. Kelimelerini hiç telaşlanmadan, sanki prelüdü notalarıymış gibi bir yandan çalarken ağır ağır okuyup içime sindirdim. Benim büyük aşkım, küçük sevgilim, doğduğun saatte bu henüz açmamış lalelere de hayat vereceğini biliyorum. Aynen bana verdiğin gibi. 19 lale yeni yaşın için. 23 lale de bana hayat verdiğin için. Ve biz beraber 42 yaş ediyoruz aşkım. Hepsi senin. Çünkü bizi sen yarattın. Hiç bitmeyecek aşkımla seni kucaklıyorum küçük sevgilim benim. Çaldığım kadar okuyor, okudukça çalıyordum. Ağlıyor olmalıydım. Yaşlar yanaklarımdan boynuma, dudaklarıma akıyordu. Tanrım, hem bu kadar mesafede hem bu kadar temasta olmak, sözleri, sesi, yazısı, hediyesi, oturduğum taburede bedeninin bıraktığı aşk dolu sıcaklık, armağanı parfüme karışmış kokusu, her şeyle ne kadar yakınımdaydı. Onu içime alıp yattığım son geceyi düşündüm, kasıklarımda tatlı bir sancı oldu, özlediği sıcaklığı hayal etmekten canı acımış gibi içimde kramplar hissettim. Geri döneceği günü hayal ettim, bu günler de geçecekti, diğerlerinin geçip bittiği gibi. Sadece biraz sabır istiyordu. Bunu da atlatacaktık. Evet sevgilim dedim sessizce dudaklarım kıpırdanarak. Evet, başaracağız. Dudaklarımda Nesim'in döndüğü günün düşüncesiyle beliren gülümseme Chopin çalmaya devam ediyordum. Kapı çaldığında bu defa Alessandro'nun getirdiği gazeteler olabileceğini düşünerek parmaklarımı tuşlarda dondurdum ve yine Shanna'nın açtığı kapıya baktım. Gelen bildi. Gülümseyerek elimi salladım ve çalmaya devam ettim. Bill, Shanna'yı geride bırakarak bana doğru yürümeye başladı. Sanki birden her şey ağır çekime tabi olmuştu. Ben, gözlerim kolunun altında bir gazeteyle gelen arkadaşımda, diğerleri, çaresiz, kontrolleri dışında olanlara karşı zaaf içinde bakışlarla, Bill, ruhunda görünmeyen bir yük taşır gibi. Salonun her köşesine, havaya sinen, o ağır geçen ama yine de zamanı bizden çalan anlardan birinin altında ezilmiştik sanki. Gözümü ondan ayırmadan çalıyordum. Piyanomdan ayrılmak istemiyordum. Bütün gücümü, ruhumu ondan alıyordum şu an. O beni Nesim'le, aşkımla, onunla paylaştıklarımla bağlıyordu. Durduğum an sanki piyanonun üzerindeki vazom, içindeki 42 gonca lalem ve Nesim'le olan tüm hatıralarım uçup yok olacaktı. Prelüt bitmişti ama baştan başladım. Sessiz ve hareketsiz kalmaya tahammülüm yoktu şu an. Bill yanı başıma kadar geldi. Gözleri kıpkırmızı, ifadesi perişandı. Bana bakarken gözlerinde titreyen yaşları zor tutuyordu. Neden geciktiğini, ne haber getirdiğini biliyordum. Birden yüreğime bir lav düştü. Acıyla inledim. Ama bu bana yeni olan bir acı değildi. Uzun zamandır yaşıyordum. Ancak şimdi onlar da gerçek olduğunun benim kadar farkına varmıştı. Shanna'nın kızarmış gözlerinin sebebi de artık belliydi. Herkes piyanonun etrafına toplanmış, uykuya yatırılmaya hazırlanmış masal kahramanları gibi duruyordu. Dudaklarımı ısırdım ve yaşlarla örtülü gözlerimi Bill'den ayırıp piyanoma çevirdim. Önümde duran Nesim'in el yazısını okuyarak çalmaya devam ettim. Benim büyük aşkım, küçük sevgilim, doğduğun saatte bu henüz açmamış lalelere de hayat vereceğini biliyorum, aynen bana verdiğin gibi. 19 lale yeni yaşın için. 23 lale de bana hayat verdiğin için. Ve biz beraber 42 yaş ediyoruz aşkım. Hepsi senin. Çünkü bizi sen yarattın. Hiç bitmeyecek aşkımla seni kucaklıyorum küçük sevgilim benim. Sadece 23 yaşının lalesini bırakmamıştı bana. Tüm hayatını teslim edip gitmişti. Hayatının bana bıraktığı kadarıyla kalacağını bilemeden. Her şeyini benim tenime, içime, ruhuma kazımış ve gitmişti. Gözlerimi kapadım, yaşlarımı kendi haline bırakıp. Daralan yüreğim nefessiz bırakıyor, notalarla beraber tıkandığım anda derin bir solukla hıçkırıklar arasında nefes alıp devam ediyordum. Gördüklerim hayal değildi, halüsinasyon değildi, rüya değildi, gerçekti ama hiçbir şey yapamamıştım. Bir hafta önce kolları arasına sokulduğum, içime aldığım, sardığım, kokladığım sıcacık ten yoktu. Beni inandırmak istedikleri gibi sadece bir müddet için değildi yokluğu, o artık hiç olmayacaktı. Notaların bittiği yerden çılgın gibi bir yeni tekrara geçiyor, kendime durup düşünecek, soracak, daha fazlasını öğrenecek bir an yaratmak istemiyordum. Bill'in yanı başımda omuzumu saran elinin temasını hissettim. Üzgünüm prenses, çok üzgünüm diyordu. Uzaklardan bir yerden gelen sesi. Herkesin ağladığını, gazetenin elden ele dolaştığını gözyaşlarım arasından görüyordum ama ben Nesim'le bana ait olan dünyada kalmak için çalıyor, çalıyor, tekrar çalıyordum. Onunla en son seviştiğimiz yerde ondan hiç ayrılmamış gibi oturup kalmak ve ölene dek piyanomu çalmak istiyordum. Çaldığım müddetçe o burada hala benimle emniyetteydi. Durduğum an soğuk sulara, okyanusun derinliğine, yalnızlığa gidecekti ve ben onu koruyamayacaktım. Oh aşkım, sevgili Antonius'um benim, seni denizlerden birinde boğulmaktan kurtardım ama bir diğerine kendi ellerimle gönderdim. Beni affet, affet beni. Ve çaldım, çaldım, çaldım, tekrar, tekrar, tekrar. Sabahın ilk ışıkları kalın brokar perdeler ardından odaya sızmaya başlamıştı. Genç Yuma gözyaşları arasından kelimeleri seçmeye çalışarak hıçkırıklarla sayfayı bitirdiğinde odadaki herkes ağlıyordu. Defterin sonu gelmemiş ama hatırat yarım kalmış görünüyordu. Belli ki Hüma daha vakti olsaydı devam edecekti. Kader onun büyük aşkını kıskançlıkla yarım bıraktırdığı gibi yıllar sonra anımsayıp yazarken de tamamını getirtmemişti. En arka sayfada bir not var bugünün tarihiyle dedi titreyen sesiyle genç Hüma. Evet sevgililerim benim. Belki de aşık olduğum erkeği sahiplenmek ve korumak adına kendisine karşı açtığım savaşı küstahça bulmuştu kader ve bu cüretimi cezalandırmak için almıştı elimden delicesine sevdiğimi. Belki fazla kendini beğenmiş bulmuştu onun şekil verdiği düzeni değiştirme cüretimi ve bana bunu sevgilim elimden alarak ödetmişti. Hem de antik çağdaki gerçek kahramanın hayatıma tesir eden trajedisinin benzeriyle. Onu ilk olarak Antonius diye adlandırdım da acaba ileriye dönük bir halüsinasyon mu görmüştüm yoksa benim yakıştırdığım adı ciddiye mi almıştı kader? Onu çok düşündüm bugüne kadar. Çözemedim. O günden beri kaderin canlı olduğuna inanırım. Şekilciliği, inatçılığı, öç alma duygusuyla yaşayan, ismini geride bırakıp görünmezliğe sığınmış bir canlı. Hatıratımın burada bitmediğini herhalde tahmin etmişsinizdir. Bugünün uykusundan da uyanırsam yazmaya devam edeceğim. Ancak şayet gözlerimi bir daha açmamak üzere uykuya dalmışsam, sizi cevaplanmamış sorularla baş başa bırakıyor olacağım. Ne var ki hayatımın bundan sonraki bölümleri küçük Hüma'nın yolculuğunda bulacağı defterlerde zaten var. Yalnız ilk aşkım ve ilk bebeğim, daha son zamanlara kadar yazma cesaretim olmamış bölümüydü hayatımın. Her ikisini de hatırlamak bana hala ısraf verdiği için. Ama artık yazılması lazımdı. Sanırım sizleri epey oyaladım ve şaşırttım şu ana kadar. İnanın hayatımın bundan sonrası da daha sıkıcı değil. Ancak onları artık hepinizin okumasını, paylaşmasını bekleyemem. Şimdi bundan sonrasını küçük Hüma'ya bırakıyorum. Bu defterdeki son notum onun şahsına. Hepinizi çok seviyorum sevgili çocuklarım. Umarım yaşadıklarımla hayatı kendime çevirmekteki cesaretim ve ölüm olmadıkça her şeyden en mutlu olmayı çıkarmanın iyi bir örneğini verebilmişimdir. Bu sizin genlerinizde de var. Şimdi artık sadece biraz kendinizi dinleyin ve gizli kalmış taraflarınızı keşfetmeye bakın. Hayat başkalarını tanımak değildir aslında. Hayatın anlamı önce kendinizi tanımaktan geçer. Ben kaderin karşıma çıkardığı her sürprizde önce arzularımın, hayallerimin sesine kulak verdim. Aşklarımı ve serüvenlerime doğru yolculuğa çıkarken yüreğimin, ruhumun ve bedenimin rehberliğini içimdeki o seslere bıraktım. Benim ne kadar aşık, ne kadar gözü kara, cesur ve ne kadar genç olabileceğimi anladığınızı umduğum ama neresinde duraklamak zorunda kalacağımı bilmediğim bu hatıratla şimdilik sizlere veda ediyorum sevgililerim. Birkaç satır boşluğundan sonra kendisine özel olarak yazılmış satırları sessizce okumaya başladı genç Hüma. En sevgili torunum Hümam, bu hatıratı okurken senin beni ne kadar iyi tanıyıp ne kadar benimseyeceğini tahmin ediyorum. Onun için hayatımın geri kalanını sana teslim edeceğim. Yalnız diğer parçaları senin toparlaman gerekecek. Bunun için de uzun bir yolculuğa çıkman şart. Bunu aile düzeninin içinde nasıl ayarlarsın bilemem ama eminim bir yolunu bulacaksın. Ailemde bana en benzeyen sensin ve bu yolculuğu ne pahasına olursa olsun yapacağından eminim. Bu defterimin bittiği yerden itibaren yazılmış, daha doğrusu çok önce yazılmış diğerleri New York'ta, Citibank'taki kasamda. Boynumdaki üçüncü anahtar o kasanındır. Aurora'nın incilerini de orada bulacaksın, yanındaki iki hatıra defterimle beraber. Bu defterimi bugün noktalayarak ayrılmak zorunda kalırsam, kasayı açtığında hatıralarımı henüz bitirmemiş olduğumdan incilerin dört sıra olduğunu görüp şaşırma. O takdirde onların nasıl tekrar birleştiğini dediğim gibi ancak yanındaki defterlerden öğreneceksin. Ezra'nın oğlu Rubinstein bugün Stein & Stein'in yönetim kurulu başkanı ve aynı aile şirketini yaşatıyor. New York'a gittiğinde onu muhakkak aramalısın. Shana ve Bill'in çocukları ve torunları da New York'talar. Yatağımın başucundaki konsolun içinde bulacağım fihriste yılların isimleri, ulaşılabilecek son adres ve telefonları kayıtlı. Yeni nesiller ebeveynlerinin sayfalarında onların isminin altında yazılıdır. Yolculuğunu yapabildiğince Nesim'le benim yaptığımız gibi yap ve anlattığım tüm adreslere uğra. O günden yaşayan ne kaldıysa hayatıma girmiş, hepsiyle tanış. Dostların hiçbirini tanımam mümkün değil maalesef. Hepsi benden çok önce diyar değiştirdiler. Düşün ki ben en gençleriydim. Ne hale ne yaşa geldim. Tanrım, bu anlattığım küçük kız, küçük kadın gerçekten bu bedende miydi? Ne inanılmaz geliyor. Her neyse, sevgili arkadaşlarımın yeni nesil aile fertleriyle muhakkak tanışmalısın. Onların dedelerinin, ninelerinin neler anlattığını öğrenmeli, zamanın üzerine örttüğü hayatları yeniden bir bütün haline getirmelisin. Bu işi seveceğinden eminim. Yalnız şunu bil. Her gittiğin adreste yeni bir sürpriz, başka bir yolculuğun anahtarını bulabilirsin. Bütün bunlara hazırsan, avukatımdaki vasiyetimde senin bu yolculuğun için özel olarak bıraktığım bir form var. Hiçbir sıkıntın olmadan babaannenin hayatını keşfedip aynı yerleri tekrar yaşayabilirsin sevgili küçüğüm. Tabii bu arada kendini keşfederek. Şimdi kendine gerekli malumatı aldıktan sonra bu defteri kilitlemeni ve ben gömülürken mezarıma bırakmanı istiyorum. Hayatını kendi seçtiğin gibi yaşarsan senin olur. Unutma. Seni doğduğu günden beri çok özel olarak sevdim küçük Hümam. Bunu hep hatırla ve hep şahsına münhasır kıl. Hoşça kal. Hüma defterden birkaç notu boş bir kağıda geçirip hatıratın anahtarını kapadı ve çantasına koydu. Aile bireyleri henüz daha anıların son sayfasında yarım kalmış öyküyle baş başa, sessizlik ve gözyaşları içinde, yatakta bal mumu yüzünde gülümsemeyle yatan Hüma'yı izliyorlardı. Genç Hüma ayağa kalkıp pencereden baktı. Kocasını çakıl taşları üzerinde arabasına doğru yürürken gördü. Seslenmek üzere pencereyi açtı ama birden vazgeçti. Hayatını kendi seçtiğin gibi yaşa sözleri yankılandı beyninde. Babaannesinin anneannesi de aynı şeyi söylememiş miydi kaç nesil evvel? Evet, ailede bu düsturu hiç değilse iki nesilde bir devam ettirecek bir kadın lazımdı. Kendisini şüpheler ve küslüklerle yaşanacak bir evliliği yürütmektense genlerinde mirasçısı olduğu maceraperest, aşka tutkulu, hür kadını hayata geçirmekle sorumlu hissediyordu. Henüz 25 yaşındaydı ve içinde o güne dek hiç tanımadığı bir heyecan, yüreğinde çırpıntı vardı. Babaannesinin sırlarını çözerken yaşayacaklarının hayatını o güne dek eksik kalmış anlamını tamamlayacağını hissediyordu. Tülü kapadı. Bahçede genç adam emciye binmeden önce yukarıya cama doğru baktı. Hüma tülün arkasında kıpırdamadan onu izliyordu. Çok yakışıklıydı, sevmişti. Ama artık sevmek kafi gelmiyordu düşüncelerine. Sevişmek yetmeyecekti bundan sonra bedenine. Aşık olmak, aşk yapmak vardı hayatta. Babaannesi gibi uğruna hiç çekinmeden tabuları yıkarak aşk yaşamak vardı. Araba çakılların üzerinde bir iki manevradan sonra bahçe yolundan büyük kapıya doğru ilerledi ve ana yola çıkıp gözden kayboldu. Genç kadın hiçbir üzüntü, terk edilmişlik hissetmediğini fark etti. Önünde sırlarla dolu bir hayat uzanıyordu. Babaannesine ait olan ama kendi benliğinde içinde saklayan. Sırları çözerken kendisini tanıyıp şekil vereceği bir hayat. Tülün üzerindeki parmakları çoktan gözden kaybolmuş kocasına veda işaretiyle kıpırdandı. Güle güle diye mırıldandı. Güle güle. Yüreği babaannesinin ıstırabı, onun aşkını kaybetmesine yaktığı ağıt yaşlarıyla dolup ağırlaşmıştı. Hayret ile hüzün eziciliğinin, görünmeyen ama varlığı bilinen bir aşığın ağlayan dokunuşları gibi tenini ıstıraplı bir zevkle titrettiğini hissetti. Hüma olmak demek aslında böyle bir şeydi. Bedeninde, yüreğinde, ruhunda daha ne sır altında kalmış yumalar olduğunu düşündü. Defteri kavrayan ellerini göğsünde kavuştururken yatakta yatan ve aşkı baş tacı, kaderi en büyük rakibi olmuş muhteşem kadına baktı. Dudaklarına bir tebessüm yayıldı. Biri kaderi esir olmadan yaşamı yudumlayıp bitirmiş, diğeri kimliğini hür kılacak ve belki de ruhunu acıtacak serüvenin henüz başında iki hüma birbirine gülümsüyordu. İkisi de kendi yolculuğuna hazırdı. Kitabın sonu. 7 Mayıs 2008, sayfa 376.